أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Müslüman bir toplumda gayrimüslim olmak. Allah-u Teala insanların inanıp inanmama konusunda bir baskı altında olmadığını çok net bir şekilde bize bildiriyor. İşte şeyde Bakara suresinin 256. ayetinde diyor ki La ikrahe fiddin. İnanç konusunda hiçbir baskı olmaz. Dolayısıyla bir kimsenin kendisi mümin ama eşi kafir olabilir. Burada erkekler için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize Nuh Aleyhisselam'la Lut Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor. Daraballahu meselen lezine keferu imraate Nuhin ve imraate Lut. Kafirler için Nuh'un karısını ve Lut'un karısını örnek olarak gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah her şeyin bir örneğini koymuştur ki konu yanlış anlaşılmasın. Hem ayrıntılı açıklamış hem de örneğini koymuştur. Orada mesela işte evlenmeniz yasak olan hanımlar sayılırken Nisa suresinin 23 ve 24. ayetlerinde hiç dinden bahsedilmez. Şimdi Nuh Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam'ın eşleri, ikisinin eşi kafir. Sadece kafir olmakla kalmamışlar, eşlerine de ihanette bulunmuşlar. Fakat bunların ihanetini kocaları bilmiyor. Dolayısıyla hiç kimsenin başkasının suçunu araştırıp ortaya koyma diye bir görevi yoktur. Peki bir de müminler için örnek veriyor. O da Firavun'un eşi. O da mümin bir hanım ama kocası Firavun. Musa Aleyhisselam'ın en büyük düşmanı. Dolayısıyla demek ki aynı ailede de yaşanabilir. Aynı ailede yaşadığınız zaman arada asla düşmanlık olmayacak. Yani mutlaka anlaşmazlıklar olur. Onda şüphe yok. Az önceki ayet hangi suredeydi? Tahrim suresi 10-11. Şimdi şeylerde yani biz aynı hayatı yaşıyoruz. Aile içerisinde ailemizde şeyler olabilir. Ama sen kafirsin diye değil. Ama sadece aile ilişkilerinde bozukluklar olabilir. O da dört dörtlük Müslüman olsanız bile insanoğlu muhalif yapıda olduğu için karı koca arasında ister istemez anlaşmazlık çıkar. Sadece karı koca değil, evlatlarla anne baba arasında anlaşmazlık çıkar. Onların evlatların birbiri arasında da çıkabilir. Bunu da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 64. suresinin Tegabun suresi değil mi? Evet, Tegabun suresinin 14. ayetinde bize anlatıyor. Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduven lekum diyor. Bakın, sizin eşlerinizden ve evladınızdan size düşman olanlar vardır diyor. Bundan daha büyük bir kelime var mı? Peki, fahdaruhum, onlara karşı dikkatli olun. Peki ne yapacağız? Dikkatli olun. Tabii takip edin ne olur ne olmaz. Yanlış bir şey yapabilirler. Yani kendinizi koruyacaksınız. Ama ve in ta'fu ve tasfahu ve tağfiru. Üç şey. Görmeyeceksin, affedeceksin. Aff demek ilgilenmemek, tamam boş ver. Yaptığı şey yanlışlarla ilgilenmeyeceksin. Yeni bir sayfa açacaksın. İşte sen dün böyle yaptın falan böyle yaptın. Ondan sonra ve tağfiru, eğer üstünde örterseniz, gufran üstünü örtmek. Yani affetmekte kalmıyorsun. Bir de üstünü örtüyorsun. Yeni de sayfa, yeni bir sayfa da açıyorsun. Fe innallaha gafurur rahim. Bilin ki Allah da sizin ne hatalarınızın üstünü örtüyor. Onda da kalmıyor, size iyilik ve ikramlarda bulunuyor. Şimdi bu iki şey, bakın, aileyi anlatıyor Allah-u Teala. Ailemizin içinde gayrimüslimler olabilir. Allah'ın nebisi olmasına rağmen asla eşinin Müslüman olması için baskı yapamamıştır. Yapamaz. Çünkü bu dinde baskının hiçbir yeri yoktur. Ailenin içerisinde olmayan toplum içerisinde olur mu? Mümkün değil. Allah-u Teala'nın birlikte yaşadığımız gayrimüslimlerle ilgili bize söylediği sadece şudur. Ali İmran suresinde 28. ayetinde Allah-u Teala diyor ki لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerden önce kafirleri müminlere göre öncelikli bir şekilde dost edinmeyin diyor. Kafirler dost edinmeyin değil. Tabii ki kafirlerden dostunuz olur. Ama birinci derecede dostluk değil, ikinci derecede. Yani dun kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok fazla kullanılır. Bütün müşrikler Allah'tan önce şey yaparlar, işte kendilerinin ilah yaptığı şeylere, varlıklara tapar, Allah'ı ikinci sıraya atarlar. İşte burada da aynı şey, müminleri ikinci sıraya koyarak kafirlere birinci sırada yer vermeyin. Kafirlere düşman olun demiyor. Allah-u Teala her şeyi çok ayrıntılı bir şekilde açıkladığı için Mümtehine suresinde de düşmanca davranışları Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Mesela Mekke'de Muhammed Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar. Oradan çıkardılar, ülkesinden çıkardılar. Onlar da kalmayıp Medine'ye savaş için 3 kere gitti Mekkeliler. Şeye geldiler, Bedir'e geldiler, Uhud'a geldiler, Hendek Savaşı'na geldiler. Yani çok kısa süre içerisinde bunları yok etmek için ellerinden geleni yaptılar. Hendek Savaşı sırasında da bütün çevreyi topladılar. Bulabildikleri her şeyi getirdiler. Şimdi Allah-u Teala onlara karşı tavrımızı da, yani bu düşmanca bir tavırdır. Savaş açıyor, ülkenden çıkarıyor. Bazıları da onlara destek veriyor, arka çıkıyor. Allah-u Teala Mümtehine suresinde bize şöyle diyor. Bu surenin 8. ayetinde لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ Allah sizi yasaklamaz. İnancınız konusunda sizi öldürmeye kalkmamış. Mesela Muhammed Aleyhisselam öldürmeye karar vermişlerdi. Ya öldürme, ya sürgün, ya da hapis. Böyle bir şeyleri vardı. Bu da Enfal suresinde. Peki Muhammed Aleyhisselam da canını kurtarmak için Medine'ye gitti. Sadece Muhammed Aleyhisselam'la ilgili değil. Kaçıncı? 30. Enfal 30. ayette. Muhammed Aleyhisselam sadece o gitmedi ki, müminler gitti. Çoğusu gitti Medine'ye. Bir kısmı orada kaldı. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmayan, başka sebepten dolayı değil. Siz o bulunduğunuz yerde ölümü hak edecek bir suç işleyebilirsiniz. Ondan sonra sizi ülkenizden çıkarmayan, üçgenden çıkarmamış, kendi ülkenizden. O kendi ülkesinden çıkarabilir ama seni senin ülkenden çıkarmamış. Muhammed Aleyhisselam'ı çıkmaya ismine mecbur ettiler. Onlara karşı Allah-u Teala sizi yasaklamaz, size bir yasak koymaz. En teberruhum, onlara iyilik yapmanız. İyilik yapacaksın. Başka? Ve tuksidu ileyhim. Onların haklarını vermeniz. Bir ülkede yaşıyorsunuz, o ülkenin hukukuna uyacaksınız tabii ki.
Demek ki barış zamanında olması gereken asıl şey bu.
Tabii barış zamanında olması gereken o.
iyi davranmak ve
İyi
hakkını vermek.
davranacaksın, karşı tarafın hakkını vereceksin. Adam seni burada koruyorsa, çalışmana izin veriyorsa, senin can ve mal güvenliğini sağlıyorsa tabii sen de buna karşı bir görev üstleneceksin. Ondan sonra inna Allah yuhibbul muhsitin. Allah hak edenin hakkını tam olarak verenleri sever. Peki innema yenhakumullah. Allah sadece sizi şundan yasaklar. Anillezine katelukum fiddin. İnancınızdan dolayı sizinle savaşmış. Savaşmış. Doğrusu öldürmek için gelmiş işte. Mekkelilerde olduğu gibi. Yani burada hep Mekke örneğinin üzerinde duralım. Mekkeliler geldi. Muhammed Aleyhisselam Mekke'de yaşatmadılar. Medine'de de Müslümanları, sadece Muhammed Aleyhisselam değil, bir kısım Müslümanları yaşatmadılar. Medine'de onları yok etmek için 3 kere de savaş açtı, geldiler oraya kadar. Hem de çok kısa bir süre içerisinde yani. Ondan sonra innema yenhakumullah anillezine katelukum fiddin ve ahracukum min diyarikum, sizi ülkenizden çıkarmış olan. Ondan sonra ve zahiru ala ihracikum, çıkarılmanıza da destek veren. O sizi çıkarmak için uğraşanların arkasında ona destek oluyor. O da aynı suçu işlemiş oluyor. İşte onlara karşı en tevellevhum. İşte onları kendinize veli ve dost edinemezsiniz. Böyle bir kimsenin ülkesinde yaşayamazsın. Muhammed Aleyhisselam çıkıp geldi. Çünkü seni buldum öldürecek. Can güvenliğin yok, mal güvenliğin yok, hiçbir şey yok. Ve men yetevellehum fe ulaykumuz zalimun. Kim onları kendisine veli, dost edinirse işte onlar zalimlerdir. Yani yanlışlar içerisinde dalmış kimselerdir. Peki şimdi bakın, Allah bu kadar açık ve net bir şey yapıyor. Bir, inancından dolayı hiç kimseye baskı yapılamaz. İsterse sen ne olur olsun. İşte Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kabul ettiği kişi kafirdi. Ya yazık, inan falan, tamam güzel diyebilir ama asla baskı yapamaz. Eşine de baskı yapamamıştır. Şey de öyle. Lut Aleyhisselam da öyle. Yapamaz. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bize örnek olarak verdiği kişilerdir. Peki Muhammed Aleyhisselam Mekke'den o kadar büyük şeyler, baskılarla çıkmak zorunda kaldı. Medine'deyken Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı açıldı. Onu yok etmek için ellerinden geleni yaptılar. Sonra Hudeybiye Antlaşması'nı yaptı. Hendek Savaşı'ndan sonra, yani bir sulh anlaşması, bir iyi ilişkiler oluşturma anlaşması. Mekkelilerin bir kısmı anlaşmayı bozdu. Ondan sonra Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'yi fethetmesine imkan verdi. Ama Cenab-ı Hakk'ın, tabii Mekke nedir? Mekke yeryüzünün ilk yerleşim yeridir. İnne evvele beytin vudal linnasler dedi bi Bekke'te. İnsanlar için oluşturulan, konmuş olan ilk yerleşim yeri Bekke. Bekke bir vadidir. Arafat'tan Mekke'ye kadar gelen vadinin adıdır. O Bekke'de, Tevrat'ta buna Beka Vadisi deniyor. O Bekke'dedir diyor. Tamam. Şimdi mübarek, bereketlidir. Ondan sonra o şey, o orası ve men dehalehu kâne âminâ diyor başka ayetlerde, oraya giren güvenlik
Hemen
içerisinde kalır, bir güvenlik yeri.
Devamındaki ayet.
Hemen devamında, ha, başka ayette de orada söylüyor. Şimdi Allahü Teala bu haremde, Mescid-i Haram, Mescid-i Haram dendiği zaman sadece Kabe değil. Yani Allah'a ibadet yapılan harem bölgesi. Kabe, çevresi, şeyler. Mesela Allahü Teala kendilerini savaş açanlarla savaş açmaya müsaade ediyor ama Bakara 191. ayetinde ne diyor? وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ Onlarla savaşmayın. عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'ın yanında onlarla savaşmayın. Mescid-i Haram'ın yanında işte, yani Mekke'de savaşmayın ki tamamı zaten. Mesela Hudeybiye'ye de Mekke'nin batını diyor yani. Mescid-i Haram'ın yanı diyor. Dolayısıyla yani o bölgenin tamamına Mescid-i Haram diyor Allahü Teala. Sizinle savaşmadıkça onlarla savaşmayın diyor Bakara 191. ayette. Peki Muhammed Aleyhisselam'a da İsra suresinde onlar seni buradan çıkarırlarsa fazla kalamazlar diye Allah bir vaatte bulunmuş. Muhammed Aleyhisselam da Mekke'yi almış. Mekke'yi aldığı zaman orada o ayetin devamında diyor savaşmayın ama hatta yukatilukum fi onlar orada sizinle savaşırlarsa. Eğer onlar sizinle savaşırlarsa o zaman savaşacaksınız. Aksi de onları öldürebilirsiniz yani. Mukatele birbirini öldürmek. Onları Mescid-i Haram yani Mekke'de onları öldürmek. Sizinle savaşırlarsa o zaman ölümü hak ederler. Muhammed Aleyhisselam Mekke'de hiç kimsenin kılına dokunmamak için bütün tedbirleri aldı. Hiç kimseye haber vermedi savaşa gideceğini. Herkes şaşkınlıkla bütün tedbirleri aldı. Mekke'ye girdi ve bir tek kişinin kanını akıtmadı. Yok işte falanca Kabe'nin örtüsüne sarılırsa öldürün filan. Buna tamamen Kur'an-ı Kerim'e açıkça aykırı zaten az önce okuduğum ayetlerde. Çok çok yanlış şeyler konmuştur maalesef siyer kitaplarını. O ayrı ama bizim için esas olan Kur'an-ı Kerim'dir. Oraya gitti, onları aldı. Aldıktan sonra ne yaptı? Artık onların herhangi birisinin buna karşı ülkeden çıkarmaksa tamam. Geldi, orayı aldı. Artık o oranın tamamının hakimi kendisi oldu. Artık onlardan hiçbirisi bir şey yapamaz ki. Yok sen siz falanca zaman böyle yapmıştınız. Birazca asla. Hiç kimseye herhangi bir konuda bir yargılama uygulanmadı. Hiç kimsenin malına, mülküne, tek böyle çöpüne dokunulmadı. İşte İslam bu. Biz bunu, İslam'ı bu şekilde öğrenmek zorundayız. Dolayısıyla efendim yani bir işte Müslüman ülkede gayrimüslimler. Tamam, siz Müslüman ülke olarak Mekke'yi kabul edin. Gayrimüslimlerin durumu. Hepsi yani bırak gayrimüslimi. Bir sürü düşmanlıklar yapmışlar. Yapmadıklarını bırakmamışlar. Peki Medine örneğinde neler var? O konuda sen bir şey yapmıştın. Evet.
Evet, Medine'ye de baktığımızda yine Kur'an-ı Kerim'den hareketle Muhammed Aleyhisselam var. Onun etrafında ona tabi olan mümin insanlar var. Ehli kitap kişiler var. İşte Yahudiler, Hristiyanlar muhtemelen. Sonra müşrik insanlar var. Münafıklar var Medine'de. Hem de epeyce Kur'an-ı Kerim'de onlara atıfta bulunuluyor. Muhtemelen mümkün olduğunca hayatlarında dini istemeyen, bizim belki bugün için seküler diyebileceğimiz insanlar var. O dönemin bir vakası olan köle kişiler var. Esirler zaman zaman oluyordu idi savaşlar sebebiyle. Ve yine hem ticari hem dini bir takım ziyaretler vesilesiyle zaman zaman Medine'ye gelen yabancılar, misafirler vardı. Muhammed Aleyhisselam bütün bunlarla daha önceki derslerde gördük toplumsal bir mutabakat sağladı. Medine Sözleşmesi ile taraflar buna imza attılar. Herkesin hak, hukuk, sorumlulukları belirlenmiş oldu. Yani tam bir vatandaşlık bağı ile bütün insanlar burada yaşamaya devam ettiler. Yani Muhammed Aleyhisselam en güçlü olduğu dönemde bile ben artık sizi burada görmek istemiyorum. Sizin burada işiniz yok demedi. Çünkü diyemezdi. Kur'an-ı Kerim'in Muhammed Aleyhisselam'a böyle bir emir verdiğine dair herhangi bir şey, bir ayet görmüyoruz. Yani ne zaman ki bir ihanet oldu ki bugün bütün dünyada tarih boyunca böyledir. Yani bir topluma, bir millete, bir devlete hainlik eden, o insanları arkadan vuran insanlar tabii ki cezalandırılır. Nitekim biraz önce okuduğumuz Mümtehane suresinin 8-9. ayetleri bunu gösteriyor. Enfal suresinde, Bakara suresinde ilgili ayetler. Özellikle de bir savaş durumunda düşmanla işbirliği yapıp o toplumdaki diğer insanları arkadan vuran insanlar oradan çıkartılıyor. Muhammed Aleyhisselam sadece onlara bir ceza uyguladı. Bunun dışında geçen hafta da okumuştuk Tevbe suresinin 103. ayeti vesilesiyle Muhammed Aleyhisselam onlardan da bir nevi vergi alarak onları da vatandaş olarak ilan etti. Yani bir nevi siz de bu ülkenin hem nimetine hem külfetine ortaksınız. Eğer burada bir nimet varsa bunu hep beraber bölüşeceğiz. Bir külfet durumunda da bu külfete hepimiz katlanacağız dedi. Yani tam bir vatandaşlık bağı ile dini, dili, ırkı ne olursa olsun bütün insanlarla yaşadı. Dolayısıyla Müslümanların hakim olduğu bir coğrafyada, bir toplumda, bir şehirde, bir ülkede gayrimüslimler Müslümanlarla neredeyse aynı haklara sahip olurlar. Hele hele biraz sonra belki savaş esirleri konusunda temas edeceğiz. Pozitif ayrımcılığa dahi tabi tutulurlar. Peki Muhammed Aleyhisselam böylesi bir ortamda Nebi, Rasul, Allah-u Teala ona ne görev verdi? Yani şöyle bir görev verdi diyebilir miyiz mesela? Sen etrafında Medine'de bir sürü insan var işte 10 bin, 20 bin, 100 bin neyse. Sen bunların tamamını Müslüman yapacaksın. İsterse gönüllü olarak böyle, ister zorla bunları Müslüman yapacaksın. Müslüman olan canını kurtarır, Müslüman olmayan ise canını kurtarsın, kaçsın. Böyle bir emir var mı? Hayır. Tam tersine Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında ki biraz önce Bakara 256. ayet zaten bu konudaki en temel ilkeyi koyuyor. Bu evrensel bir ilkedir. Allah'ın olmazsa olmaz bir emridir hepimiz için. La ikrahe fiddin. Yani dinde zorlamanın hiçbir türüne geçit yoktur. Hiçbir türüne.
Ama istersen burada bir şeyi de şey yapalım. Sen söyleyince aklıma geldi. Ne yaparlar? Efendim yok Muhammed Aleyhisselam işte Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir onları kuşatmış. Ya Müslüman olursunuz ya da şöyle yaparım diye şart koşmuş. Ya Müslüman olursun ya da öldürürüm diye bir ifade olur mu? Sizi buradan dışlarım diye ifade olur mu? Allah-u Teala Müslümanlara ağır baskı altındayken kafirim deme hakkı da vermiş. Yani böyle bir kitap kime der ki ya Müslüman? Ama maalesef bu her şeyi bozulmuş yani. Mezhepler bunu sanki dinin bir hükmü gibi yapmışlar. Ya Müslüman olacaksınız, size üç gün süre tanıdım, hadi Müslüman olun. Ya bu ne demek? Böyle şey olur mu ya? Yani Allah-u Teala ne diyor o şeyde?
Men kefere billahi min ba'di...
Hangi sureydi?
Bu Nahl suresinin 106. ayeti.
Tamam.
Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainnun. Yani kalbi tatmin olmuş durumda olduğu halde kendisi küfre, yani bu daha doğrusu ikraha zorlanırsa, küfre zorlanırsa Allah'ı iman ettikten sonra mutmainnun, bil iman, yani imanla dolu olduğu halde kalbi kendisi küfre zorlanan kişi, iman ettikten sonra küfre zorlanan kişi velakin men şeraha bil küfri sadran fe aleyhim gadabun minallah.
Üst cümleyi şey yaptı burada bir kelime atlatıldı.
Şimdi men kefere billahi min ba'di imanihi, yani imanından sonra kim küfre düşerse, Allah'a karşı kafirlik ederse illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainnun. Kalbuhu mutmainnun bil iman. Kalbi imanla tatmin olmuş olduktan sonra zorla
baskı
yapılarak Allah'a kafir.
Başta ne dedi? İnandıktan sonra kafir olursa o bir kere kaybetmiş. Tabii. Ama İmam dolu kalbi baskı yapıyor, ağır baskıyla ben kafirim diyor. E tamam.
Evet.
Allah-u Teala o adamı kafir sayıyor mu?
Hayır, onu saymıyor.
Asla. Peki. Peki böyle bir din der mi ki savaş sırasında ya Müslüman olursun işte yok efendim düşmanı yatırıyor, kılıcı çekiyor, Müslüman ol yoksa öldüreceğim. Peki Müslüman oldun dedi o anda.
Münafık işte.
Ne münafık yaptın sen bu insanı? Ya gerçekten yani bu dini öyle bir hale getirmişler ki Muhammed Aleyhisselam'ı da ayetlere yanlış manalar vererek Kur'an-ı Kerim'de kendi hizmetlerine sokmuşlar.
Zaten la ikrahe fiddin dedikten sonra Muhammed Aleyhisselam nasıl öyle bir şey yapıyor?
Böyle bir şey asla yapamaz ki. Şey de var İnşikak suresinde ne diyor Allah-u Teala? şeyde fedekkir.
İnneme ente müzekkir.
Gâşiye.
Gâşiye suresi.
Şöyle fedekkir inneme ente müzekkir leste aleyhim bi musaytir. Yani sen tezkir et, onlara doğru bilgi ver. Sen yani sadece Kur'an bunun
anlat, doğru zikir zaten Kur'an. Sen onlara Kur'an anlat.
Zikri anlat yani. Sen sadece bununla yani müzekkirsin sadece bu işin bu. Leste aleyhim bi musaytir. Yani sen onların üzerinde baskı kuracak, onları böyle tek sıraya, hizaya getirecek bir görevin yok. Böyle yok, birisi yok, değilsin.
Seni ilgilendirmez o. Yani ister mümin olsun ister olmasın.
Hatta devamında illa men tevella ve kefer feyuazzibuhullahu el azab el ekber.
Tevella niye diyor? Sen önce anlattığın mümin öğrendiği, kabul etti. Ondan sonra
döndü.
Döndü ve kafir,
kafir oldu.
Ondan çünkü kafir olmak için önce inanması gerekiyor. Evet.
Bununla ilgili kısım Allah'a ait. Ondan sonrasında zaten
o seni ilgilendirmez. Evet,
Allah onlara azap edecek. Yani senin yapacağın bir şey yok demiş oluyor.
Nerede tutarlar yok. Ben de kim dinden dönerse o şey onu öldürün. Ya bu dinde böyle bir saçmalık olur mu ya? Ama bu Abbasiler döneminde bunlar yerleştirilmiş şeylere, mezheplere yerleştirilmiş. Yani o dönemde zaten İslam'ı tamamen bitirmişlerdir de o iş ayrı bir konu. Şimdi sen dinden döneni öldüreceksin. Tamam. Peki bir adam, bir Hristiyan gelip Müslüman olsa onu öldürmek mi gerekiyor? Dinden dönmedi mi?
Yani o da dininden dönmüş.
Dininden döneni öldürür. Evet. Ya bu yalan söylemek dünyanın en zor işidir ya.
Evet sen... Hocam tam tersi var. Bu Bakara Suresi birçok yerde var da. Vette kesirun min ehlil kitabi lev yeruddunekum min ba'di imanikum küffara haseden min inde enfusihim. Yani kendilerindeki bir kıskançlıktan sonra ehli kitabın pek çoğu isterler ki siz iman ettikten sonra kafirler haline gelin. Bunu çok arzu ederler. Ondan sonra min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Yani bu gerçek onlara tam olarak tebeyyün ettikten sonra Allah Teala bundan sonra bu kişiler için de diyor, buyuruyor ki fa'fu vasfahu hatta ye'ti Allahu bi emri. Yani senin yapacağın şey onlarla ilgili affetmek ve yeni bir sayfa açmak. Allah daha sonra emrini getirecek. İnnallâhe alâ külli şeyin kadir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. İşte bunun bu konuda koyduğu ölçü de bu. Demiş oluyor Allah'a
kadar. Şu ayette aklıma geldi. Âl-i İmran suresinin 72. Ayeti ve devamı. Diyor ki وَقَالَ تَعِفَةٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitaptan kitaplarında uzun olan, yani o Medine'deki papaz ya da haham, onlar. Bir grup. Diyor ki bak, kendi çevresindeki adamlar, Yahudiler topluyor ya da neyse Hristiyanlar da var Medine'de ama daha çok Yahudiler var. Topluyor diyor ki اَامِنُوا بِالَّذ۪ينَ زِلَى لَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَشَنَّارِ Sabahleyin gidin, bu müminlere, indirilenlere inanın. Deyin ki oh, tamam. İşte Tevrat'ta Allah'ın emrettiği nebi, işte onun inanmamız gereken bu. İnandık, tamam, amenna dediler bunlar. Ondan sonra peki vekfuru ahirehu, günün sonunda da gidin kafir olun. Gidin kellelerinizi verin, öyle mi?
O manaya gelir, öyle der.
Yahu kardeşim, ya biz, ya gerçekten ben kendi kendime gülüyorum ya. Ya yıllarca işte şöyle şu bu kadar biliyor, şu bu falan bizi alim kabul ettiler. Ulan ne alimi daha en basit şey. Kur'an'dan haberimiz yokmuş ki. Bak diyor ki vekfur ahirehu günün sonunda kafir olun. La allahum yercun. Belki dinlerinden dönerler. Yahu Medine'de Muhammed Aleyhisselam devlet başkanı iken orada tam hakimiyet ondayken Medine'de bunu yapıyorlar ya. Organize bir hareketle Müslümanları kafir yapmaya çalışıyorlar. Peki dinden dönen öldürülür meselesi doğru olsa bu ayetler Kur'an'da olur mu? Yani Kur'an'ın hiçbir ayeti bunu kabul etmez yani. Evet, sen devam et istersen.
Evet, dinde zorlamanın olmaması temel bir ilke. Zaten Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Allah kurmuş olduğu sistemin tam merkezine imtihanı koyuyor. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet var. Allah sistemini farklı kursaydı zaten kafirlik eden hiçbir şey olmazdı ki bütün insanlar mümin olurdu. Tam da Allah'ın istediği gibi olurdu. Ama Allah-u Teala sistemini imtihan üzerine kurduğu için nebiler dahil hiç kimsenin hiç kimseyi dini konuda zorlama hakkına sahip olmaması imtihanın objektifliğinin en önemli kuralı. Aksi takdirde bu işte bizdeki klasik kader anlayışı mesela, yani bizdeki klasik kader anlayışını dikkate alırsak objektif bir imtihandan geçmiş olur muyuz hepimiz? Yani baştan her şeyin belli olduğu, sınavın sonucunda herkesin notunun verildiği bir sistem var. Siz onları haftaya sınava davet ediyorsunuz, imtihana davet ediyorsunuz. Yani insanlar bunu çok saçma sapan bir şey olarak görürler. Dolayısıyla Allah-u Teala insanların bu dünyada yapıp ettiği şeylere göre cenneti ve cehennemi onlara tattıracağı için hiç kimseye bu konuda herhangi bir zorlama yapılamaz. Peki nebilere verilen görev neydi? Nebi ve rasullere göre verilen görev, onlar sadece tebliğ ederler ve nebi ve rasullere göre başarı kriteri de kendilerine tabi olan insanların sayısal çoğunluğu filan değildir. Eğer başarı kriteri bu olsaydı, insanlık tarihi boyunca gönderilen hiçbir nebi bu görevi hakkıyla yapmamış olurdu. Çünkü her nebinin karşısında kafirler, müşrikler, münafıklar müminlerden hep daha fazla olmuşlardır. Ne zaman ki menfaatleri şey yaptı, o zaman belki insanlar o nebilerin arkasından geldi, ama işin tam çetin olduğu zamanlarda müminler her zaman azınlıktadır. Aksi takdirde Nuh Aleyhisselam'ı bizim başarılı kabul etmemiz mümkün olabilir miydi? 900 küsur yıl uğraşacaksın, bir de gemiye toplayacak adamın yok ortada. Hani sayısal çoğunluk olsa Allah-u Teala derdi ki ya o kadar ömür verdim, bir de nebi seçtim. Bu insanların hiçbiri mümin yapamadın sen. Yani Musa Aleyhisselam'ı düşünelim, Harun Aleyhisselam'ı düşünelim, İbrahim Aleyhisselam'ı düşünelim. Dolayısıyla buradaki başarı kriteri Allah'ın emrettiği şeyi yapmak, tebliği yapmak, hatırlatmayı yapmak, ondan sonra gerisini Allah'a bırakmaktır. Nitekim bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. Mesela Kasas suresinin 56. ayetinde Rabbimiz inneke la tehdi men ahbebte. Yani sen hoşuna gideni, seveni doğru yola getiremezsin. Yani bu benim evladım, ben bunun cehenneme gitmesini istemiyorum. Veya bu benim babam, bu benim eşim. Dolayısıyla ben ne yapacağım, edeceğim, bunları doğru yola sokacağım. Ha, böyle bir şey yapamazsın ki sen. Zaten görevin de yok. Peki ne yapacaksın? Velakinne Allah'a yehdi men yeşâ. Buna iman edeceksin. Bunu kabul şey yapan, kimin doğru yolda olduğuna karar verecek olan Allah'tır. Bu onay mekanizması sen değilsin. Onay mekanizması sen olmadığın için sen bu konuda herhangi bir ikrahta da bulunamazsın. Bu ikrahın bir anlamı olmaz çünkü. Ve huve a'lemu bil muhtedin. O kimin doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. Evet. Yine mesela şeyde Maide suresinde Rabbimiz 48. ayette velev şey Allahu lecaleküm ümmeten vahideten. Allah sistemini böyle değil de farklı bir yapıda kurmuş olsaydı bütün insanlar tek bir ümmet olurdu. Yani ne demek? İnsanlardan bir tanesi bile Allah'a kafirlik edemezdi. Şirk koşamazdı. Herkes mümin olurdu. Ama Allah Teala sistemini böyle kurmamış. Velakin liyebluveküm fima ataküm. Size verdiği nimetlerle, verdiği şeylerle sizi imtihan edecek. Yani işte biraz önce okundu. Şimdi kim mümin olmak istiyorsa olsun, kim kafir olmak istiyorsa olsun şeklinde bir imtihan ortamını, özgürlük ortamını insanlara sağlayan zaten Allah'tır. Peki bize ne düşüyor? Festebikul hayrat. Biz hayırlı işlerde yarışacağız ki bu imtihanı başarılı bir şekilde geçelim diye. Yine En'am suresinin 106 ve 107. ayetlerinde Rabbimiz, Rabbinden sana vahyedilen ne ise sen ona uy, ondan başka ilah yoktur, müşriklere mesafeli ol, tercihi Allah yapsa onlar şirke düşmezlerdi. Seni onlara bekçi yapmadık. Sen onların vekili, savunucusu da değiliz. Şimdi durum buyken, yani bütün ilkeler, Kur'an'ın ilkeleri buyken, nebi ve rasullerin görev ve yetki tanımları buyken, Müslüman bir toplumda gayrimüslimleri rahatsız edecek, onların can ve mal güvenliğini tehdit edecek hiçbir şey Müslümanlar tarafından oluşturulamaz. Bu konuda hiçbir düşünce o toplulukta yeşeremez. Tam tersine tebliğin asıl olması gereken noktası bu olduğu için Müslümanlar onları neredeyse el bebek gül bebek gibi kendi toplumlarında misafir etmek zorundalar. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi esirlerdir. Evet.
Orada belki hocam şunu da söylemek lazım. Şimdi Fatih hocamın söylediği gibi bu esir hukuku savaşla birlikte, hatta baştan savaşın başından itibaren bir değerlendirildiğinde tam bir tebliğ faaliyetidir. Yani savaşın kendisi ve hemen arkasından esir alma, o esirleri ailelere yerleştirme, hatta öncesinde fidye karşılığında veya karşılıksız olarak serbest bırakma. Eğer fidye alınmak isteniyorsa da onların, Müslümanların ailelerine yerleştirilmesi ve orada ailenin çocuğu hükmünde olmaları, oranın bir küçük çocuğu hükmünde olmaları, oranın ailenin bir ferdi, yani onlar ne yiyorsa onu yiyip, ne giyiyorlarsa ondan giyen, onlarla aynı haklara sahip kişiler olmaları başlı başına zaten bir tebliğ faaliyeti. Bir de ayrıca şunu da düşünmemiz lazım. Allah-u Teala dinini, işte her zaman burada hocam çok üzerinde duruyor, fıtrat olarak tanımlıyor. Yani nedir? Allah-u Teala insanları ya da bütün varlıkları, kainatı bir kurala, bir ilkeye göre yaratıyor. İşte bu yaratma kurallarına da, o yaratılışa da Rabbimiz fıtrat adını veriyor. Ve dinini zaten fıtrat dini olarak tanımlıyor Rum suresinin 30. ayetinde. Peki bizim gayrimüslim dediğimiz kişiler Allah'ın bizim gibi birer kulları değil mi? Hatta bırakalım onu, Allah-u Teala'ya şirk koşan insanlar da Allah'ın bugün birer kulu değil mi? Yani onlar da, her müşrik de bugün potansiyel bir müslim ve mümin değil mi? Hayatta olduğu sürece, yaşadığı sürece. O halde Fatih Hoca'nın dediği gibi bize düşen, bir müslim topluma düşen, Allah'ın dinine teslim olmuş bir topluma düşen şey, kendi toplumlarında Allah'ın dinini öylesine hakim kılıp öylesine yaşamalı ve örnek olmalılar ki o insanlar mecburen bu topraklarda doğup büyümüş veya bu topraklarda hasbelkader yaşayan kişiler değil. İslam'ın cezbettiği, celbettiği, onun cazibesine kapılıp gelen kişiler olsunlar. Şimdi mesela şöyle, biz hep burada üzerinde duruyoruz, işte faizli ekonomiyle, bugünkü iktisat denilen, ekonomi denilen şeyle Allah-u Teala'nın dinindeki faizsiz düzen, faizin haram olduğu bir sistem. Şimdi böyle iki sistemi karşılaştırdığımızda bugün yeryüzünde yaşayan büyük bir çoğunluk hangisini ister acaba? Yani acaba faizin her dakika kendi kazandığını silip süpürmesi, yemesi, malın üzerine sürekli bir enflasyon olarak, fiyat farkı olarak gelmesi, sizin çalıştığınız ve bugün çalıştığınızın aslında yıllar sonra doğacak çocuğunuzun şeyini bile ödemediği, kazandığınızın, bırakın bugününüzü, o zamana bile yetmediği bir sistemden mi, sistemde mi bulunmak ister? Yoksa tertemiz, faizden arınmış, zekatın geçerli olduğu, Allah-u Teala'nın sadece vergi olarak zekatı alıp onu da Tevbe suresinde anlattığı şekliyle 8 fona bölüp isteyene, dara düşene, işte borcu olana, şuna buna, o fonlardan karşılıksız bir şekilde Müslüman kafir ayrımı olmadan karşılıksız şekilde dağıttığı bir sisteme mi girmek ister insanlar? İşte fıtrat ile fıtrat olmayan, Allah'ın dini ile Allah'ın dini olmayan şeyin arasındaki fark bu. Dolayısıyla bize düşen şey, bugün biz Türkler olarak da, Türkiye'de yaşayanlar olarak da, bugün yeni kurulmakta olan belki Suriye veya onun gibi başka ülkeler olarak da, eğer biz Müslüman, Allah'ın kitabıyla bir hükmedecek bir toplum inşa etmek, böyle bir toplum kurmak istiyorsak, bu yapıyı orada kurmalıyız ki insanlar, bırakın burada yaşamak zorunda olmayı, kendileri diğer ülkeleri bırakıp buraya gelmeliler. Medeni hukuk dediğimiz şeyi bugün Allah'ın kitabındakini mi tercih edersiniz? Yoksa batıda, doğuda, şurada, burada Allah'ın kitabından tamamen hiç haberi olmayan kişilerin kurguladığı insan üretimi ve fıtrata uygun olmayan şeyleri mi?
Sen burada sana bir şey söyleyeyim.
Buyurun hocam.
Ben sana bir soru soracağım. Sen bu kadar zamandır bu işlerle uğraşan bir insansın. Fatih Hoca da dahil. Medine'de bir tane mahkeme duydun mu?
Yok hocam. Bilmiyorum.
Yok. Peki bir tane polis var mı?
Yok.
Bir tane jandarma var mı?
Hapishane yok.
Hapishane yok. Hapishane yok. Evet. Hapishane yok.
Nasıl
sadece bir kişi birkaç gün mescidin içerisinde tutulmuş, birkaç gün tutulmuş. O kişi de ya bu ne kadar iyi insanlar ya. Bunlar ne kadar bana karşı şey yaptılar, iyi davrandılar demiş. Ben Müslüman olmuş adam, şaşırmış kalmış. En büyük düşmanım diyor, dostum oldu diyor. Ve bugün hani mezhepleri sürekli şey yapıyoruz ama mezhepler ne kadar kötü bir şey yapsa da bugünkü hukuk sistemiyle kıyaslanmaz. Ben mesela şeyde tamam Medine'de şey yoktu, mahkeme yoktu. Muhammed Aleyhisselam kurduğu Mekke'de de yoktu. Ama ne olur? İnsanlar arasında bir anlaşmazlık çıktığı zaman birisini hakem tayin ederler ve mutlaka şey olur, çok güzel bir şekilde yargı yapılır. Yani objektif delillerle o sistem çok mükemmeldir tabii. O hallederler. Ama ben size Osmanlı'yı anlatayım. Mesela ne kadar kötü olsa bile Batı'nın hayal edemeyeceği güzellikte olan bir şey. Ama tabii Müslümanlar dinlerinden iyice uzaklaştıkları için şey o bir acayip oldu. Yok falan gece şunu yaparsan günahların gider. Yok bir kere hacca gittinmiş şu şeyden kurtulursun falan. Tabii böyle çok yanlış yollar gösteriyorlar sürekli. Mesela bakın bir gün Amerika'dan bu Washington Üniversitesi'nden bir hanım şeyde arşivde araştırmalar yapıyor. Osmanlı Mahkeme Arşivinde. O mahkeme defterini bana getirdi. Ya dedi burada bir yanlış bir şey var. Ne var dedim. Ya dedi bak bu belge Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait. Osmanlı'nın en güçlü zamanı. Burada gayrimüslimlere içki üretme ve kendi mahallelerinden içme hakkı tanınmış. Müslümanlara yok. Bu mümkün değil böyle bir şey. Dedim ki hanımefendi, bu insanların inandıkları gibi yaşama hürriyetleri vardır. Bu dinimizin olmazsa olmaz emridir. Öyle inanıyorsa öyle ama sadece sarhoş olarak dışarı çıkıp milleti rahatsız etmesin. Kendi mahallesinin dışında da içki içmesin o kadar. Ve şey de, şimdi az önce hani mahkeme var mıydı falan dedim. Mesela İstanbul'da, ya İstanbul mahkemesinin bir yıllık çalışmasını alın, ceket şey paltonuzun iç cebine koyun, orada olduğunu dışarıdan bir adam anlayamaz. Ve orada onun çoğusu da böyle şeylerde işte bir satış yapılır, bir şey gibi yani, tapu gibi öyle yani şey değil yani ihtilafları çok azdır. Mesela bir yıllık suç oranını defter bir defterde ben 20 küsur sene onu yönettiğim için o arşivi ya bakarsın 8-10 tane suç işlenmiş. Hiçbirisi bugünkü suçlardan değil yani bir kabahat türlü suçlar. Çünkü öyle bir sistem var ki hiç kimse suç işlemeye cesaret edemiyor. Medine'de ve Mekke'de olduğu gibi. Ama bugün mesela bir ceza hukuku. Ceza hukukunda mesela hiçbir zaman kadıya şey yapmaz. Yani kendi kafasına göre karar verme hakkı tanınamaz. Öyle de objektif deliller olması lazım. Ve de o yargı sırasında bölgenin en önde gelen kişilerin orada bulunması lazım. Ve o da şahitlerin güvenilirliğinin çok iyi şekilde test edilmesi lazım. Ya bugün öyle acayip bir yargı sistemi var ki ya Rabbim birisi mahkemeye gidiyor aylarca karısını boşamak için gidiyor aylarca boşanamıyor. Yani bugün gerçekten hukuk sistemi diye bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Ama beni en çok üzen de ya hem Müslümanım diyorsun hem de bunu bir taraftan düzeltmeye bile gayret göstermiyorsun ya. Ve mükemmel bir hukuk sistemi vardı. Her vatandaş savcı yetkisine sahipti, her vatandaş polis yetkisine sahipti, her vatandaş jandarma yetkisine sahipti. Çünkü oranın güvenliği bozulduğu zaman ben rahatsız oluyorum. Ama bugün tutuyorlar, efendim birisi bir yerden şey yapmıştı, bir siteden bana bir telefon gelmişti. Ya bu sitede anarşistler var, yıllar önce gelmişti. Bu anarşistleri gidip karakola şikayet ediyoruz, hiç bizimle ilgilenmiyor. Ne olacak, anlaştılar mı biter. Bak şimdi 28 Şubat'ta çok etkili bir general bana şunu söyledi. O zaman benimle her hafta görüşürlerdi onlar. Dedi ki, Bugün dedi Güneydoğu'da PKK terörünün olmasının sebebi orada uygulanan sistemdir. Bir gün ben Milli Güvenlik Kurulu'nda kalktım, şunları şöyle yapın, PKK terörü hemen biter dedim, o gün beni görevden aldılar. Hadi buyurun. Yani bizim gerçekten artık şu Suriye'de artık şu dünyaya örnek bir sistem oluşturmamız lazım. Ya insanlar kafir, senin eşin bile kafir olur, çoluk çocuğun da olabilir. Ama insan ilişkileri açısından bir anormallik yapamazsın ki.
Yani elinde Allah'ın kitabı olan bir toplumun, yeryüzünün başka herhangi bir yerinden bir kanuna ihtiyacı olduğunu söylemek, Allah'ın kitabına hakaret.
O en büyük hakaret.
Böyle bir şey asla olmaz. Dolayısıyla ama tabii maalesef şimdi biz mesela şunu söylüyoruz. Allah Teala zekatta din ayrımını koymamış, yani zekatın dağıtımında Müslüman gayrimüslim de alırken de tabii Kur'an-ı Kerim'e göre söylediğimizde Kur'an'ın emri olarak mirasta böyle bir şey yok. İşte nikahla ilgili zaten hükümler belli. Hatta işte onların kestiklerinden yiyebilirsiniz, yiyeceklerinden yiyebilirsiniz diye Maide suresinin 5. ayetinde Allah Teala belirtiyor. Ceza sistemi aynı şekilde had cezaları mümin, müslim, kafir ayırt etmiyor. Ama maalesef bugünkü din anlayışımıza baktığımız zaman veya tarihten gelen din anlayışımıza baktığımız zaman bunların tamamen yerle bir edilmiş. Ve insan şöyle düşünüyor, ya bu mükemmel sistemi kurarsanız İnsanlar bırakın sizinle mecburen yaşamayı, sizinle yaşamak isteyecek, koşacaklar. Siz sanki bunun önüne set çekmek için, bunu engellemek için dini öyle bir hale getirmişsiniz ki bütün bunlarda Müslüman gayrimüslim ayrımı gözetmişsiniz. Gayrimüslimleri 2. sınıf, 3. sınıf, 5. sınıf vatandaş halinde neredeyse tutacak sisteme getirmişsiniz. Ve bütün haklarını da ellerinden alır bir yapı kurmaya çalışmışsınız. Öyle bir toplum, o Allah'ın dini değil sizin yaşadığınız. O dini de dolayısıyla hiç kimse gelip istemezler.
Onun Allah'ın dini olmadığının çok güzel bir delili var hocam. Hep dile getirirdi bu Suriye savaşlarının en şiddetli olduğu dönemlerde. İşte hocam diyordu ki insanlar çoluğunu çocuğunu denizde boğulma pahasına Müslim bir ülkeden gayrimüslim bir ülkeye kaçıyorlar.
Maalesef.
Yani bu Allah'ın dini hakim olsa o ülkeden insanlar gayrimüslimin ülkesine kaçarlar
öyle
mı?
Öyle bir şey olur mu? Mümkün değil. Muhammed Aleyhisselam'ın işte hep söylüyoruz hocam dile getiriyor. O kısacık dönem içerisinde sadece 23 yıl bir şeyi var işte. O Risalet dönemi var. O kadarcık bir süre içerisinde Avrupa büyüklüğünde bir toprağa hakim
olup dünyanın en büyük devleti oluyor.
İşte o büyüklüğe ulaşması, kendi hayatı o 23 sene içerisinde. Ya hangimiz 23 sene içerisinde bunu başarabiliyoruz? Hem de 40 yaşından sonra göreve başlamış.
Mekke'de zaten tek iki kişi kaçtı.
Hocam hepsini katalım. Yani hadi en fazlasıyla söyleyeyim diye diyorum. Yoksa aynen öyle dediğiniz gibi Mekke oradan kaç, ondan sonra kaç 13 sene falan var. Yani dolayısıyla o kadarcık bir süre içerisinde hadi hepsini katsak ya bir insanın ömrünü bırakın. Bir insanın ömrünün 1/3'ünde, 1/4'ünde böylesi bir şeye hakim oldu. Üstelik Mekke'ye 10 bin kişi civarında bir orduyla giriliyor. Bir tek kişinin burnu
kanamıyor.
Şeye giderken, Tebiye giderken 120 bin kişiden bahsediliyor orduda. Hiç kimsede şey yok, kayıp yok, bir şey yok. Orada sadece sıcaktan vesaire birkaç şey veriliyor.
Ama işte o Nebi'ye şunu Kabe'nin örtüsüne yapışmış görseniz bile öldürün
dedirtiyorlar
işte.
Kitaplara yazıyor ne olacak?
Sonra tabii ki bu Allah'ın dini olmaz. Ondan sonra da insanlar bu dinden kaçarlar. Bırakın kafiri bugün Müslüm olan da bu topraklarda doğanlar da kaçıyorlar zaten.
Ya bu anlattıklarınız ben şunu tekrar anlatmaya zorluyor. Hani az önce şeyden anlattım ya. Bu mahkeme arşivinden yine Amerika'nın en üst seviyedeki tarihçilerinden birisi, o zaman şey yok, böyle soba var, kalorifer yok şeyde arşivde, sadece benim odamda soba yanıyor, geldi benim odamda bir defteri okurken böyle hop, böyle yaptı, hayırdır ne oluyor dedim, yahu dedi Osmanlı basitte mükemmelliği yakalamış, neyse onu anlatayım da tabii o biraz zaman alır. Dedim ki neden hep Amerika'dan geliyor bizim şeye, arşive. Gerçi başka ülkelerden de geliyor da en çok Amerika'dan geliyor. Dedi bak ben sana bir gerçeği söyleyeyim. Tarihin bildiği en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir. Yazılı tarih ondan büyük. Biz bu büyüklüğün sırrını araştırıyoruz. Peki ne buldunuz dedim. 13 sene araştırmış, şey yapmış. Dedi ki Osmanlı'nın değişmez özelliği adalettir. Sen Müslüman mısın, kafir misin, yerli misin, yabancı mısın, zengin misin, fakir misin, şu ırktan bu ırktan Osmanlı'yı hiç ilgilendirmez. Onun için devletin adına Osmanlı demişlerdir. Yani bir ırk falan anlaşılmasın diye. Hiç ilgilendir, onu ilgilendiren adalettir. Ve biz dedi ben bir gün dedi, yani 13 yıl araştırmış arşivi, ki Türkçe'ye bir Türk gibi konuşuyor. Dedi ki ben bir gün Şam'da bir şey araştırıyorum. Osmanlı yargıda şey belgelerini. Ha baktım bir haksızlık yapılmış. Bir sevindim diyor. İyi dedim bir yerde bunu gösteririm. Buna bir de baktım ki onu da bizimkiler yapmış. Dolayısıyla yani bunu bütün dünyaya gösterme mecburiyetindeyiz. Yani Osmanlı'da yönetim çok iyiydi ama keşke hocalar da iyi olsaydı. Evet.
Evet, buyurun hocam.
Var mı başka bir şey? O zaman şuradan bir iki tane ayet okuyayım. Ondan sonra bitsin. Mesela Maide suresinin 13. ayetinde Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki işte Medine'deki Yahudilerle ilgili olarak diyor ki sürekli diyor onlardan hainlik göreceksin. وَلَا تَزَالُ تَطَّلُوا عَلَى خَيْنَةِ مِنْهُمْ Peki hainlik gördükten sonra ne yapacaksın? Mahkemeye ver, hapse attır falan. Zaten hapis diye bir şey yok. Hapis insanlığa yapılmış en büyük şeydir ya. Ne demek hapis ya? Böyle bir saçmalık olur mu? Allah Allah. Ondan sonra ne diyor Allah? فَعَفُوا عَنْهُمْ Affet onları, görme. Ya hainlik yapıyor, görme diyor. Vasfah, yeni bir sayfa aç. اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah da iyi davrananlar. Çünkü sen iyi davran, o zaman Allah seni sever, onları değil. Allah iyi davrananları sever. Mesela şeyde de bu yine Maide suresinin 64. ayetinde de şöyle söylüyor Allah-u Teala. Bak o yine Yahudileri anlatıyor. Burada sadece vakit epeyce geçti, onun için son kısmı şey okuyacağım. وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا Yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışırlar bunlar. Peki ne oldu? Fesat çıkarıyor, sistemi bozmaya çalışıyor. Sadece cezası ne? وَاللّٰهُ لَا يُحْبِرْ مُفْسِدٍ Allah fesat çıkarır sevmez. Bitti. Ya ceza? Ya bırakın adam cehenneme gitme hürriyetini kullansın. Birisinin hukukuna dokunmuyorsa tamam. Sonra bir de mesela şey okuyalım. Bu Medine'de Muhammed Aleyhisselam bu Tebük seferinden gelirken işte gitmeye söz verdiği bir mescit yapmışlar Kuba tarafında. Onunla ilgili olarak diyor ki وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا Yani zarar vermek için bir mescit edinenler. Mescit yapmışlar. Ve küfren kafirlik için kafir ve tefrikan beynel müminin müminler arasını açmak için ya bir mescit, bir kurum oluşturmuşlar. Tamam. Hem de mescit yani Allah'ın yani şey yapıyor, duyguları da şey yapıyor, yanlış etkiliyorlar. Ve irsaden limen harabellahi ve rasulü. Allah ve Resulüne karşı harp eden, savaşan kişiler için de bir gözetleme merkezi oluşturmuşlar. Bundan daha kötüsü düşünebilir mi? Peki Muhammed Aleyhisselam'a ne diyor? Ona böyle yahlifun neyne erad neyler husna ben yemin ederler. Biz sadece iyilik istiyoruz. Vallahi yeşhedine ve melekat. Vallahi şahit onlar kesinlikle yalan söylüyorlar. Yalancılık da yapıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'a verilen emir ne? La tegum fihi ebed. Hiçbir zaman orada olma diyor. Ne namaz için ne de başka bir şey için. Olma çünkü onu öldürmek için organize bir hareket yapmışlar. Öyle diyor. Yani verdiği tek emir bu. O zaman biz bütün bunları içselleştirip uyguladığımız zaman o Gazze'deki kardeşlerimizin esirlere, Kur'an'a göre davranmaları nasıl tüm dünyaya büyük bir örnek olduysa bu da
tebliğ faaliyeti.
En büyük tebliğ faaliyeti. Bu da en büyük tebliğ faaliyeti olur. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Gerçekten Kur'an'a göre yaşamaya çalışalım. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah'ın bütün kulları tabiattan nasıl yararlanıyorsa Kur'an'dan da o şekilde yararlanırlar. Ama mümin olur, kafir olur, o bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren Allah'ın doğru dinini yaşamak ve insanlara buna göre hareket etmektir. Allah-u Teala cümlemizi rızasından ayırmasın. Allah-u Teala hepinizden razı olsun.